Ayrım 30 sayfa 203. Bu sayfada bir fotokopi bulunuyor. Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'ya tahttan feragatinden sonra Mısır hükümetinin verdiği diplomatik pasaport. Mısır gibi kraliyet ailesinin sosyal hayatın hemen her alanında yer aldığı bir memlekette, ikinci veliahtın hanımı olan bir prensesin rüya gibi bir hayatı olduğu, her anını davetlerde ve eğlencelerde geçirdiği sanılır. Ama Nesli Şah için böyle olmadı. Pek kimselerle görüşmeden kendi aralarında bir hayat sürmeye başladılar. Zira saray ve özellikle de Kral Faruk, Nesli Şah'ın kocası Prens Abdülmünim'in ortada görünmesini istemiyordu. Prens Abdülmünim, Mısır'ın son hıdivinin oğluydu. İngilizlerin 1914'te hıdivi azledip yerine Sultan Hüseyin'i, onun ardından da Kral Fuad'ı tahta geçirmelerine rağmen, kraliyetin meşruiyeti uzun seneler tartışılmıştı. Son hıdivi Abbas Hilmi Paşa, 1931 Mayıs'ına kadar tahttan feragat etmemişti. Devrik ama meşru hükümdar olarak görülüyordu ve Kral Fuat da bu yüzden hıdivin feragatı kabul etmesine kadar meşruiyet kazanamamıştı. Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın feragatı üzerine ilk defa rahat bir nefes alabilen Kral Fuat artık kendi hanedanını kurmuştu. Bu hanedan yakın akraba bile olsalar, sabık hükümdarın çocuklarının, mesela Prens Abdülmünim'in eski günleri hatırlatacak şekilde göz önünde olmalarını istemiyordu. Mısır'da Hıdive ve oğlu Prens Abdülmünim'i tahtın gerçek sahipleri gözüyle bakanlar hala mevcut olduğu için herhangi bir mevcudiyet gösterisinin saray için tehlike yaratması ihtimali vardı. Nesli Şah anlatıyor. İngilizler kayınpederimi tahtından Türkiye'ye sadık kaldığı için indirmişler. Yerine ailenin bir başka büyüğü olan Sultan Hüseyin'i, daha sonra da Fuad'ı getirmişlerdi ve Fuat bütün bunların hatırlanmasını istemezdi. Mısır'da Hıdiv'den pek bahsedilmezdi ama hala seviliyordu. Mesela kocama hiç kimse Prens Münim falan demez, Efendina yani Efendimiz diye hitap ederlerdi. O herkes için Efendimiz'di. Fuat bütün bunlardan çekindiği ve daha önemlisi kendinden emin olmadığı için Münim'in dar bir muhitte yaşamasını, ortalıkta pek görünmemesini istedi ve yerine gelen oğlu Faruk da aynını yaptı. Mısır'ın önde gelen idarecileriyle, paşalarla, paşa aileleriyle, özellikle de kor diplomatikle temas etmemiz, yakınlaşmamız yasak gibiydi. Başkalarıyla görüşmemizin istenmediğini kocama kralın mabeyincisi Hasanein Paşa söylemiş. Hasanein Paşa, Kral Fuad'ın ilk hanımı Prenses Şivekar'ın kızlarından biriyle evlenmişti. İngiltere'de tahsil etmiş, sporla uğraşmış, çölde keşifler falan yapmıştı. Kral Fuad, oğlu Faruk'u İngiltere'ye tahsile gönderirken Hasanein Paşa'yı da velisi olarak göndermişti. Faruk tahta geçtikten sonra Hasanein Paşa sarayın en güçlü adamlarından oldu ve ana kraliçe Nazlı'nın da mabeyinciliğini yaptı. Hatta ana kraliçe ile arasında bir şeyler olduğu falan da söylenirdi. Arada bir saraydan gelen protokol davetlerine katılıyorduk. Zaten gitmeye de mecbur idik ama böyle davetler çok nadir oluyordu. Kocamın ortalarda fazla görünme yasağının getirilmesinde zannedersen benim de rolüm oldu. Zira son halifenin torunuydum ve Mısır krallarında bir halife olma sevdası vardı. Kral Fuat'tan sonra Faruk da 1941'de bu sevdaya düştü. Sakal bıraktı. Her cuma günü yanına paşalarını da alıp elinde tesbihle camilere falan gitmeye, namaz kılmaya başladı. Halifelik hayali babasında da vardı. Ondan Faruk'a geçti. Yani bir çeşit büyüklük deliliği gibi. Ama halife yani büyük babam henüz hayattaydı. Kocama kralın böyle hilafet rüyaları falan gördüğü şayet doğru ise bundan sonra artık saraya gitmeyeceğimi söyledim. Şaşırdı. Ne demek? Sen benim karımsın. Benimle beraber gitmeye mecbursun dedi. Hayır. Halife hayatta ve üstelik benim büyük babam. Öyle bir şey katiyen kabul etmem dedim. Daha sonraki senelerde Kral Faruk'un müstakbel hanımını yani Mısır'ın gelecekteki kraliçesini tebrik etmek hususunda da sarayla aramda hadise çıktı. Kral 1948'de Kraliçe Feride'yi boşadı, 2 sene sonra da Neriman Sadık adında halktan bir genç kızla nişanlandı. 11 Şubat kralın doğum günüydü ve o gün saraya gidilip defter imzalanırdı. 1950'nin 11 Şubat'ında saraya gittiğim zaman 2 defter gördüm. Biri kralın doğum günü için, öteki nişanlısını tebrik için açılmıştı. Ben sadece doğum günü defterini imzaladım. O sırada mabeyincilerden biri geldi ve nişanlıyı tebrik defterini imzalamayı unuttuğumu söyledi. Unutmadım, bilerek imzalamadım dedim. Adam bunun üzerine, majestelerinin nişanlısı Heliopolis'te oturuyorlar. Evlerine gidip hürmetlerinizi sunabilirsiniz diye akıl verince dayanamadım. Defteri de imzalamam, evine de gitmem dedim. Bu hanım şu anda henüz kraliçe değil. Ben imparatorluk prensesi olarak doğdum. Dolayısıyla gidip de Matmazel Sade'a hürmetlerimi falan sunmam. Hayatımız bazen bir iki dostumuzla ama çoğu zaman kendi aramızda gayet sakin geçiyordu. Zaten evimize gidip gelen dostlarımız da tek tük idi. Benim yaşımdakilerin kendi yaşlarında kocaları vardı. Eğlenceyi seviyorlardı. Grupları da başkaydı ve bize gelmekten sıkılırlardı. Aslında evimize Ratip ailesinden Ebu Bekir ile hanımı Ceyda'dan başka gelen de pek yoktu. Bir fotokopi Mısır Kralı Fuad'ın Kahire'de 13 Mayıs 1926'da topladığı Hilafet Kongresi'nin davetiyesi. Bir ara meşgale olması için resim dersleri almaya başladım. Kahire'de Hidayet adında orta yaşlı bir Türk ressam yaşardı. İstanbulluymuş, Birinci Dünya Harbi senelerinde Mısır'a gelmiş ve memlekete bir daha dönememiş. Zenginlerin evlerine gidip ders verir ve arada bir satılan tablolarından kazandığı 3-5 kuruşla geçinirdi. Hidayet benim de hocam oldu. Ders alırken hem vakit geçiriyordum hem de kocam adamcağızın bu sayede birkaç kuruş daha kazanmasını istiyordu. Derse başladık ama bana nasıl resim yapacağımı anlatmaz, bakın böyle olacak der ve oturup kendi çizerdi. Hamileliğime kadar Hidayet'ten güya ders aldım. Çocuklar doğmadan önce sabahları erkenden kalkıp Ferusiye kulübünde yani binicilik kulübünde ata biniyordum. Dönüşte uzun zaman evde oturur, bazen sinemaya giderdim. Gittiğim kulüp Kahire'nin öteki tarafında Zemalek'teydi. Arabaya binerdim, şoför götürürdü. Kahire'de o senelerde yabancıların kurduğu kulüpler vardı ama biz hiçbirine gitmezdik. En meşhuru Gizira kulübüydü. Oraya da sadece bir defa gidebildim. Kocam kulübü görmemi istedi. Bir gün gittik ama oturmadan döndük. Zira ortalıkta gözükmemiz istenmiyordu. Nesli Şah ile kocası yapayalnız bir hayat sürüyorlardı. Ama üzerlerinde bir amcanın yani Prens Abdülmünim'in amcası Prens Mehmet Ali Tevfik'in gölgesi ve aynı zamanda himayesi vardı. Nesli Şah anlatıyor. Kocam Prens Mehmet Ali Tevfik'e amca diye hitap ediyordu ve artık ben de onun gibi amca demeye başladım. Amca çocuğu olmadığı için kocamı oğlu yerine koymuştu ve himaye ederdi. Çok severdi ama her şeyine karışırdı. Kocam da onun sözünü dinlemek zorundaydı, zira parasını amca verirdi. Gerçi Kral Fuat da Mısırlı prenslere aylık bağlamıştı ve kocamın da böyle bir aylığı vardı. Ama sarayın verdiği bu para prensleri sadece elde tutmak içindi. Öyle yaşanacak, geçinilebilecek bir meblağ değildi. Kocam ise Kral Fuad'ın bağladığı bu aylığa çok ehemmiyet verir, "Kral bana karşı çok nazikti, maaş bile bağlamıştı" diye konuşurdu. Bunu söylediği zaman kaç defa, "Kral o parayı sana seni elinde tutmak, seni kendisine bağlamak için verdi. İsteseydi seni süründürürdü ama medyunu şükran olmanı arzu etti" derdim. Münim saraydan gelen aylığın yarısını İstanbul'a annesine ve kız kardeşine yolladığı için para hemen bitermiş ve bütün ihtiyacını amcası karşılarmış. Her cuma günü amcasının Manyel'deki sarayına giderdi. Namazı amcasının kendisine ait camiinde kıldıktan sonra sofraya oturur beraber yemek yerlerdi. Bu senelerce böyle devam etti. Mısır Hanedanı'nın hayat tarzı Osmanoğullarının iktidar günlerindeki adetlerine göre daha serbestti. Kahire'de 19. asırdan itibaren balolar, konserler ve eğlenceler hiç eksik olmaz. Mısırlı prensler ve prensesler hemen her gece bu davetlere katılırlardı ve prenseslerin giyim kuşamları da Osmanlılara göre daha Avrupa'yıydı, yani çok daha serbestti. Günlük hayattaki bu serbestlik ortada bazen hiçbir sebep yok iken bile söylentilere ve hatta rezaletlere sebep olur, Kahire sosyetesi bu dedikodularla çalkalanırdı. Kendi sosyetesini çok iyi tanıyan Prens Mehmet Ali Tevfik'in endişesi, Kahirelilerin Nesli Şah hakkında da böyle bir söylenti ortaya atmalarıydı. Prens, özellikle binicilik kulübündekilerin bir şeyler uydurmalarından endişe ediyordu ve bir de korkusu vardı. Nesli Şah'ın hamile olmasına rağmen hala ata binmeye devam etmesi. Nesli Şah anlatıyor. Zemalek'teki binicilik kulübündeki hanımlardan biri orada genç bir zabite aşık olmuş. Kocasından ayrılıp o zabitle evlenmişti ve tabii büyük bir rezalet çıkmıştı. Amca pirelenmiş, kocamı çağırmış. Karın artık kulübe gitmeyecek. Zaten ata binmek erkeklere mahsustur. Kadınlar ata falan binemezler demiş. Ata binmeyi çok seviyordum ve atımı kulüpten alıp Prens Yusuf Kemal'in malikanesinin arazisinde yaptırmış olduğu binis sahasına götürdüm. Her gün gidip orada binmeye başladım. Ertesi sene oğlum Abbas dünyaya geldiği zaman bir sabah yatakta yatıyordum ve bahçeye harikulade bir beyaz atın girdiğini gördüm. Münime, "Nereden çıktı bu at?" diye sordum. Bana Tahir Paşa'nın hediye ettiğini söyledi. Mısır'ın en iyi terbiyecisinden dersler almış, çok güzel terbiye edilmiş. Eğerleri, dizginleri, bilmem neleri Paris'ten gelmiş nefis bir Arap atı. Yani sirk atı gibi yetiştirilmiş harikulade bir hayvan. Tahir Paşa, Kral Fuad'ın kızlarından Prenses Emine İsmail'in oğluydu ve sonraları Kahire'deki en yakın dostlarımızdan biri oldu. Ama atı daha gönderir göndermez, Münim bana hiçbir şey söylemeden geri yollamış. "Amcam ata binmeni istemiyor, o yüzden mecburen iade ettim," dedi. Fena kızdım ve çok şiddetli kavga ettik. Kocam nikahımızdan sonra amcasının verdiği parayla evi elden geçirtmişti ama içini değiştirmem şarttı. Binayı kayınvalidem satın almış ama pek kullanılmamış. Bir ara hastane yapılmış, sonra da kayınvalidemin işlerine bakan Doktor Moro adında Suriyeli bir tabip, üst katta ailesiyle beraber yaşamış, alt katı özel klinik haline getirmiş ve ev viraneye dönmüştü. Eşyalar da hem gayet çirkin hem de birbiriyle alakasızdı. Bir tarafta berbat bir sedefli salon takımı, yanında klasik bir büfe, öbür tarafta alakasız başka eşyalar. Param yoktu, kuyumcuya satması için bir küpe gönderdim. Tamiri o parayla yapacaktım. Adam sattığını söylemek için telefon ettiği zaman kıyametler koptu. Amca küplere bindi, aklını o kulüpteki fena insanlar karıştırdı falan gibi sözler etti. Sonra Ebu Bekir ve Ceyda ile görüşmemizi de yasakladı. Hatta o aralarda Sultan Abdülhamid'in Stockholm sefiri olan Kürt Şerif Paşa'nın kızı Şerife Hanım ve damadı Salih Bey ile görüşmeye başlamıştık. Onların gelmeleri de yasak edildi. Hatta eşyaların yerlerini bile değiştiremiyordum. Bir sandalyeyi alıp başka yere koyacak oluyorum. Hizmetçi geliyor, "La!" diyor. "Efendimiz bunu buraya koydu, burada kalacak." "Ben bu evin hanımıyım, efendisiyim," diyorum. Anlamıyor. Cevabı, "Efendimiz böyle istiyor, değiştiremeyiz," oluyor. Bütün bunlardan sonra tabii Münim'le aramız mayhoş hale geldi ve bir sene boyunca her şey böyle devam etti. Evde ancak bir sene sonra sözümü geçirebildim ve her şeyi istediğim gibi ta o zaman yapabildim. Evliliklerinin başında yaşanan bu zorluklara rağmen Neslihan ile Prens Abdülmünim'in prensin hayata veda ettiği 1981 senesine kadar 41 sene devam eden rahat bir evlilikleri oldu. Neslişah kocasından bahsederken, "Münim'in izdivaç teklifini işitir işitmez karşı çıkmıştım. Zira aramızda büyük yaş farkı vardı. Ama korkularım hakikat olmadı. Münim bana ve aileme karşı her zaman nazikti. Mesela anneme sultan, babama da gençlik arkadaşı olmalarına rağmen hep efendi hazretleri diye hitap ederdi. Annem de ona prens derdi. Son derece anlayışlıydı. İstediğim her şeyi kabul ederdi ve bana çok iyi bir koca, daha da mühimi her şeyi rahatça tartışabileceğimiz mükemmel bir arkadaş oldu," diyecekti.